Sağlıklı yaşam bir diyet listesi değil, bir yasaklar listesi, zorunluluk ya da bir heves değil. Sağlıklı yaşamaya karar vermek, hayatına yeni bir yön vermek demek. Sadece daha uzun yaşamak için değil, yaşadığın zamanı gerçekten yaşamak. Daha iyi hissederek yaşamak için. Tüm engellere ve zorluklara rağmen akıllı stratejilerle bunu başarmak mümkün. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Sağlıklı yaşamayı başarmak nasıl mümkün olur? Sağlıklı yaşamak, bir başka deyişle sağlıklı alışkanlıklarla yaşamak. Nasıl yapabiliriz bunu? Çok önemli bir soru bu. Çünkü birçoğumuz için sağlıklı seçimler üzerinden yaşamak hiç de göründüğü kadar kolay değil. Sağlıklı yaşamanın ne anlama geldiğini bilmediğimizden değil, bildiğimizi uygulamakta zorlandığımız için. Zor olan bilgiyi davranışa dönüştürmek. Neden böyleyiz? Bunun sebeplerini ayrıntılı olarak bir önceki bölümde anlatmıştım. Bir davranışı değiştirmek için önce mevcut durumu gerçekliğiyle kavramak gerekiyor. Kendimizi olduğumuz gibi görmeye cesaret ettiğimizde değişebiliriz. Bu yüzden neyi neden yaptığımızı anlamak önemli. Bu bölümde geçen hafta bahsettiğim tüm o zorluklara ve engellere rağmen sağlıklı bir hayat kurmayı nasıl başarabiliriz, nasıl bir bakış açısıyla, hangi düşünme biçimleriyle pratik olarak yapabileceğimiz şeyler neler, tüm bunları anlatmaya başlayacağım. Kendinizi daha iyi hissetmek istediğinizde, motivasyona, duygusal desteğe, sağlığınızı hatırlamaya ihtiyaç duyduğunuzda dönüp dinleyebileceğiniz bir bölüm hazırladım. Önce ne demek sağlıklı yaşamak, buna bakalım. Tek bir tanımı yok. Hepimiz için farklı anlamları olabilir. Çünkü hepimizin değerleri, ihtiyaçları, beden yapısı, öncelikleri farklı. Ama yine de ortak bir çerçeve çizmek mümkün. Ben şöyle tanımlıyorum en kısa haliyle sağlıklı yaşamayı. İyi hissetmeni sağlayacak şekilde yaşamak. Kilit nokta bu. İyi hissetmek. Bedensel, zihinsel, duygusal olarak iyi hissetmeni destekleyecek seçimler yaparak yaşamak. Tek bir şey değil, birçok alışkanlığın bütünü. Alışkanlıkların dönüşümüyle inşa ettiğimiz bir yaşam pratiği. İyi hissetmenin de objektif bir tanımı yok tabii. Kronik ağrılarla yaşayan biri için mesela, ağrısının bir nebze daha az olduğu bir gün iyi bir gün olabilir. Uykusuzluk sorunuyla yaşayan biri için belki fazladan bir saat daha uyuduğu, dinlenmiş kalktığı bir gün. Depresyonla mücadele eden bir başkası için içindeki karanlığın azıcık aydınlandığı bir gün. Profesyonel bir sporcuyla kemoterapi gören birisi için iyi hissetmenin çok farklı anlamları var. Hepimiz için ölçütler farklı. Ve o ölçütlerin neye karşılık geldiğini bizden başka kimsenin bilmesi mümkün değil. Bizden başka hiç kimse bizim bedenimizde yaşamıyor çünkü. Herkesin bedensel ve duygusal dünyası kendine has, kendine ait. Önemli olan kendini kendi gerçekliğin içinde mümkün olan en iyi halde hissedebilmek. İç gerçekliğini tanıyıp o sınırlar içinde enerjik, güçlü, dayanıklı, dengeli, huzurlu, esnek, sakin, hafif hissedebilmek. Bedenini bir yük gibi taşımadan, aksine kendi bedenine, kendi hayatının gerçekliği içinde huzurla yerleşebilmek. Ve işte sağlıklı yaşamak dediğimiz şey, bunu gerçekleştirmemize destek olacak seçimler ve alışkanlıklarla yaşamak demek. Şimdi gelin, hayatı sağlıklı alışkanlıklarla yaşayabilmek için neler yapabiliriz? Adım adım bunlara bakalım. Ama önce bunları daha somut hale getirebilmek için bir insan hikayesi üzerinden yapalım bunu. Birini hayal edelim ve öyle biri olsun ki bu, artık sağlıklı yaşamak istiyorum, bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi desin. Kötü hissediyorum çünkü ve daha iyi hissetmek istiyorum diyen biri. Hayatında öyle bir noktada. Mesela son birkaç senede hiç farkına bile varmadan epey kilo almış. Aynaya baktığında vücudunu tanımakta zorlanıyor. Hep yorgun, her gün yorgun. Sabahları zor kalkıyor yataktan, hiç enerjisi yok. Özellikle öğleden sonra pili bitiyor, kasvetli bir ağırlık çöküyor üstüne. Canı sürekli şekerli, tatlı bir şeyler istiyor. Bedeninde rahat değil, her gün yeni bir ağrısı var. Boynu, omuzları gergin, eğilip bir şey alırken, hatta oturduğu yerden kalkarken ağrılar, sızılar, gerginliklerle yüklü vücudu. Market poşetlerini taşırken bile bilekleri sızlıyor. Eskiden merdivenleri rahatlıkla çıkardı, şimdi ikinci kata geldiğinde nefesi kesiliyor. Arkadaşı hadi bir yürüyüş yapalım dediğinde hevesi var ama gücü yok. Kötü beslendiğinin farkında, fiziksel olarak hissediyor bunu zaten. Şişkinlik, hazımsızlık, ağzında kötü bir tat. Sadece fiziksel olarak değil, ruhen de yorgun. Neden bu kadar halsizim diye düşünüyor sık sık. Uykuları kötü, zihni dağınık, bir işi yaparken aklı başka yerde, gergin, küçük meseleler bile kolayca huzurunu kaçırabiliyor. Ve en kötüsü, kendine dargın. Kendi bedenine uzak, bedeni ona düşmanmış gibi hissediyor. Ben ne ara bu kadar ihmal ettim kendimi diye geçiriyor içinden. Nasıl bu kadar unuttum kendimi? Ama tüm bu olumsuz tabloya rağmen iyi bir şey var. Ne kadar kötü hissettiğinin farkında. Sağlıksız yaşamanın en tehlikeli tuzaklarından biri kötü hissetmeye alışmak çünkü. Alışıyoruz. Kötü alışkanlıkların, sağlıksız seçimlerin yarattığı sonuçlar, hayatımızda biriktirdiği mutsuzluk bir bakmışız, normal hale gelmiş, normal halimiz olmuş. Ben yapamam, ben o kadar yürüyemem, ben onu kaldıramam, onu giyemem, bana yakışmaz. Uykuyla aram yok, tutamam kendimi, yerim. Ağrır, acır, yorar. Bu yüzden gerçekten nasıl hissettiğinin farkına varmak çok önemli. Dediğim gibi bir şeyleri değiştirmek istiyorsak önce mevcut durumu dürüstçe fark etmemiz gerekiyor. Peki bu hayal ettiğimiz kişi bir şeyleri değiştirmek için nereden başlayabilir? Pratik olarak yapabilecekleri neler? Belli başlı stratejiler altında bunları anlatacağım. Ama önce bence hepimizin hatırlaması gereken çok önemli bir noktadan başlamak istiyorum. İşin zihinsel kısmından. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istediğimizde çoğu zaman yanlış yerden başlıyoruz. Çünkü listeler yapıyoruz, hedefler belirliyoruz. Şu kadar kilo vereceğim, bu kadar spor yapacağım, diyet planı, egzersiz programı, vitamin takviyesi vesaire. Oysa sağlıklı alışkanlıklar sadece bundan sonra ne yapacağım sorusuna verilen cevaplardan oluşmuyor. Bütün bu süreci yürütürken kendimle nasıl konuşacağım? Kendime nasıl davranacağım? Nasıl destek olacağım kendime? Öncelikle bu sorulara verdiğimiz cevaplarla kuruluyor. Çünkü gerçek şu, kendine bakışını değiştirmeden davranışlarını değiştirmen mümkün değil. İyi bir alışkanlık yaratmaya çalıştığımızda aslında iki düzeyde yaşıyoruz bunu. Bir işin dışarıdan görünen tarafı var, daha iyi beslenmek, yürüyüş yapmak, daha çok su içmek, ekran süresini kısaltmak gibi mesela. Bir de içeride zihnimizde yaşanan var. Kendine ne söylediğin, zorlandığında, aksattığında, vazgeçmek istediğin noktada, kendinle nasıl konuştuğun, kendi hakkında hangi hikayeleri tekrarladığın. Yine beceremedim, niye bu kadar iradesizim, olmuyor benden bu kadar. Değişim sürecindeki en kritik karar şu, bu yolda kendime nasıl davranacağım, bir yargıç gibi mi, yoksa bir rehber gibi mi? Kısacası bu süreçte kendim için bir numaralı destekçi olmaya hazır mıyım? Birçoğumuz disiplini kendini cezalandırmak gibi görüyoruz. Değişimi zorlamayla, baskıyla, utançla, suçlulukla kendini hırpalayarak motive etmeye çalışıyoruz. Ve kendi elimizle yarattığımız en büyük engel oluyor bu. Çok net bir şekilde anlatacağım niye böyle. Çok basit bir sebebi var. Düşünce, duygu, davranış zinciri. Bir şey düşünüyoruz ve o düşünce bir duygu yaratıyor. Sonra o duygunun etkisiyle davranıyoruz. Ve davranışlarımız hayatımızda bir takım sonuçlar çıkarıyor ortaya. Yaptığımız her şeyin gerisinde, her davranışın kaynağında bir düşünce var. Ben neden bu kadar iradesizim? Neden kendime söz geçiremiyorum? Bende bir şeyler eksik, bozuk. Kendi hakkımızda buna benzer şeyler düşündüğümüzde ne hissediyoruz? Motivasyon, gurur, özgüven değil. Aksine güçsüz, güvensiz hissediyoruz. Utanç duyuyoruz. Ağır bir duygu utanç. İnsanın kendi hakkında kötü şeyler düşünmesi, kendinden utanması, taşıması çok ağır bir yük. Ve utanç her zaman daha fazla stres yaratıyor. Bakın bu nokta çok önemli. Çünkü beynimiz için utanç duygusu bir tehdit. Kimliğine yönelik bir tehlike sinyali. Dünya tehlikeli, hayat zor ve ben yetersizim, güçsüzüm, değersizim. Bu iç ses sinir sisteminde tehdit algısını tetikliyor. Tehdit altında hissettiğimiz için strese giriyoruz. Peki şimdi bir düşünün. Stres arttığında beynimiz ne yapmak ister? Stres duygusundan kurtulmak ve rahatlamak ister, değil mi? Bunun için ne yaparız? Neyin peşine düşeriz? Bizi en kolay, en hızlı rahatlatacak şeylerin. Kötü alışkanlıklar, sağlıksız alışkanlıklar dediğimiz şeyler aslında çoğu zaman kötü duygudan kaçmak için kullandığımız hızlı ilaçlar. Can sıkıntısından yemek, strese girince sigara yakmak, hemen bir kadeh içki koymak. O kötü duyguyu hissetmemek için, uyuşmak için saatlerce televizyon seyretmek, saatlerce telefon ekranına bakmak. Birçok kötü alışkanlığın, faydasız davranışın yakıtı kendini suçlama ve utanç duygusu. Sağlıksız bir alışkanlık için kendini ne kadar çok suçlarsan, ne kadar çok hırpalarsan, o davranışı tekrar etmeye o kadar zemin hazırlarsın. Bu kadar basit. Düşünce, duygu, davranış zincirinin gerçeği bu. Sağlık açısından hayatımızda hangi noktada olursak olalım, o güne dek yaptığımız seçimler, tekrarladığımız davranışlar, o kötü alışkanlıklar, hepsi bir şeylere hizmet etmiş, bir ihtiyaçtan doğmuş, durduk yere yapmamışız. Bir takım zorluklarla, rahatsız duygularla baş etmemize yardım etmiş onlar. Hepsinin psikolojik bir işlevi var. Önce bunu kabul edelim, kendimize anlayış gösterelim ve dostça kabul edelim bu gerçeği. Üstelik çok önemli bir unsur daha var, geçen bölümde bahsetmiştim. Sağlıklı yaşamayı zor hale getiren en temel sebeplerden biri, beynimizin anlık zevklere, kısa vadeli ödüllere yatkın olması. Hemen şimdi alacağımız küçük zevki, gelecekte kazanacağımız büyük faydadan daha cazip görüyoruz. Beklemek istemiyoruz, hemen şimdi zevk duymak, iyi hissetmek istiyoruz. Peki madem ilkel beynimiz bu yönde evrimleşmiş, böyle çalışıyor, durum bu, o zaman ne yapmalı? Bu gerçeklik içinde düşünüp strateji yaratmamız, sistemi buna göre kurmamız gerekiyor. Hemen ilk stratejiyle başlayalım. Hayatımızda bir dönüşüm yaratmak istiyorsak ilk adım ne olmalı? Yapmamız gereken ilk şey, sağlıklı yaşam projesini zihnimizde mümkün olduğunca basit ve kolay hale getirmek. İnsan beyni radikal değişimi sevmez. Büyük ve zor diye kodladığı işlerden kaçmak ister. 20 kilo vereceğim, her gün spor yapacağım, şekeri tamamen bırakacağım benzeri büyük hedefler, bunları tehdit gibi algılıyor beynimiz. Çünkü büyük hedefler başlıca iki sorun çıkarır önümüze. İlki, çok enerji ve zaman gerektirecek bu, nasıl yapacağım kaygısı. İkincisi, çok zor, başaramayabilirim korkusu. İşte bu yüzden bence en önemli strateji bu. Başarmak istediğimiz her neyse bunu mümkün olan en küçük adımlara bölmek. En zahmetli, en zor işler bile küçük küçük adımlara bölündüğünde kolaylaşır. Hem başlayabilmek hem sürdürebilmek için yapmamız gerekiyor bunu. Az önce verdiğim örnekteki kişi için, enerjisi çok düşük o insan için her sabah bir saat yürüyüş gerçek dışı. Her gün 10 dakika yürüyüş mümkün olabilir ama bir davranışı devam ettirebilmek için ben bunu yapabilirim güvenine ihtiyacımız var. Tamamladığımız her küçük adım, ne kadar küçük olursa olsun, şöyle bir mesaj gönderir beynimize. Bak, yapacağım dedin ve yaptın. Demek ki kontrol sende. ve bu minik başarılar üst üste birikince yapamıyorum, gücüm yok, iradem yok kimliğinden sıyrılıp ben istersen bir şeyleri değiştirebiliyorum inancına ulaşacağız. İşin duygusal yükü hafiflediği zaman devam etmek kolaylaşacak. Devam ettikçe ancak o davranış bir alışkanlık olarak yerleşebilir hayatımıza. İşin özü şu, hedef büyüdükçe duygu yükü artar ve davranışı ertelemeye, kaçınmaya, vazgeçmeye yöneliriz. Hedef küçüldükçe duygu hafifler ve davranış kolaylaşır. Daha sağlıklı beslenmek istiyorsam, tüm beslenme düzenimi bir günde değiştirmek zorunda değilim. Her gün yalnızca bir öğüne bir porsiyon sebze ekleyerek başlayabilirim mesela. Uykumu düzene sokmak istiyorum ya da uyku düzeninin temeli, uykuyu düzenleyen başlıca unsur sabah uyandığımız saat. Bunu bir anda radikal bir şekilde değiştirmek zorunda değiliz. Bir hafta boyunca her zaman uyandığın saatten sadece 15 dakika önce kalkmak. İkinci hafta bu aralığı 20-25 dakikaya çekmek. Büyük sıçramalarla değil, küçük kaydırmalarla kurmak yeni düzeni. Amaçlarımızla aramızdaki engel çoğu zaman küçük adımların gücünü küçümsüyor olmamız. Gelelim bir başka stratejiye. Tam da beynimizin anlık ödülleri olan zaafını kullanarak tasarlayabileceğimiz bir strateji bu. Sağlıklı davranışın içine hemen erişilebilen küçük ödüller yerleştirmek. Doğru davranışla iyi duyguyu eşleştirmek. Yapmak istediğimiz bu. Çünkü beynimize dair şu gerçeği biliyoruz. Beynimiz hangi davranışın tekrar edilmeye değer olduğunu ödül sinyali üzerinden öğrenir. Bir şey yaptığımızda ne kadar iyi hissediyorsak o davranışı o kadar tekrarlamak isteriz. Öte yandan şunu da biliyoruz. Sağlıklı davranışların çoğu uzun vadeli fayda getirir ama kısa vadeli zevk sunmaz. Biz davranışa hemen bir küçük ödül eklediğimizde beynimiz bu davranışı değerli diye işaretler. Bak bir ödül kazandın, iyi hissettin, bunu tekrar et. Spor yapmayı eziyet diye görüyorsak bunu alışkanlık haline getirmek çok zor. Eziyet veren bir şeyi niye tekrarlayayım ki? Çünkü bir davranışa yönelik duygusal tonu belirleyen zihnimizde o davranışı nasıl etiketlediğimiz, alışkanlık haline getirmek istediğimiz sağlıklı davranışın içine zevkli bir unsur eklediğimizde davranışı yeniden çerçevelemiş oluyoruz. Diyelim sabah yürüyüşlerini bir rutin haline getirmek istiyorsunuz. Yürüyüş yaparken sevdiğiniz bir podcast dinlemek, müzik dinlemek ya da sesli kitap dinlemek ve sadece o yürüyüşü yaparken dinlemek o kitabı. Bunu yaptığımızda yürüyüşe ayırdığımız zaman bir yandan çok sevdiğimiz bir başka şeye ayırdığımız zaman haline gelecek. Bir başka örnek su içme alışkanlığı. Hoşuna giden güzel bir su şişesi almak mesela. Ya da suyun sade hali çok cazip gelmiyorsa sevdiğin bir aroma katmak suya. Limonla, zencefille, naneyle tatlandırmak mesela. Su içmeyi her yudumda zevk veren bir davranışa dönüştürmek. Ya da erken yatmayı alışkanlık haline getirmek istiyorsanız mesela, uykudan önceki o süreci zevkli hale getirmek. Beynimiz duygusal çağrışımlarla hareket ediyor. Erken yatmam lazım, uyumam lazım diye düşündüğümüzde uyku bile yapılması gereken bir iş, bir görev gibi geliyor insana. Uykuya geçişi zevkle eşleştirdiğimizde bir ödül duygusu katıyoruz. Uyumadan bir saat önce sevdiğin bir fincanda zevkine uygun lezzetli bir bitki çayı, rahatlatan sakin bir müzik. Mesela ben şunu eklemek istiyorum uyku ritüelime. Huzurlu bir müzik seçeceğim, içimi dinlendiren bir parça ve her gece uyumaya hazırlanırken dinleyeceğim onu. Bakalım beynim nasıl koşullanacak o müziği duyduğumda, ha uyku saatin geldi, uyumaya hazırsın demeye. Üçüncü strateji, önümüzdeki haftaya kalsın. Daha çok şey var anlatmak istediğim. Bir sonraki bölümde toparlayacağım onları. Üstün körü olsun istemiyorum çünkü. Bu podcast'i uzun zamandır dinleyenler hiçbir konuyu yüzeyde anlatıp geçmediğimi biliyorlar. Sadece sağlam, zengin bir içerik sunmayı önemsediğimden değil, çok önemsiyorum bunu ayrı. Doğruluğu ve kaliteyi çok önemsiyorum. Ama sadece bu değil. Hayatımızda bir şeyleri kavrayıp değiştirmek, dönüştürmek istediğimizde acele ediyoruz bazen, hemen sonuç görmek istediğimiz için. Oysa telaşa gerek yok. O sonuçlar gelecek. Bir parça yavaşladığında, zamanı zihninde genişlettiğinde, konu sağlıklı yaşamak olduğunda bile yaratmak istediğin dönüşümü acil bir ihtiyaç gibi değil, bilinçli olarak yaptığın bir seçim gibi tanımladığında, hayal ettiğin sonuçlara çok daha sağlam bir yoldan ulaşacaksın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her hafta, her pazartesi yeni bir bölüm paylaşıyorum. Kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Yeniden görüşmek üzere.